Ayrım 4. Şey, Devrantılı, sayfa 40. Seni öldüreceğim bu gece, içimde. Ne cenaze namazın kılınacak, ne de soracak hiç kimse, nasıl bilirdiniz diye. Saltanatsız olacak gidişin, sessiz, sedasız, duasız, içten, içimden. Aldatılmak, kandırılmak. Sanıyorum hayatımızı yaşadığımız en büyük hayal kırıklıklarından biri. Belki de en büyüğü. Bu konuyla ilgili yüzlerce kitap yazıldı, milyonlarca şey söylendi belki de. Ben ise bu konuyu bildiğiniz yaklaşımların dışında biraz farklı bir açıdan yaklaşmak istiyorum. Sanılanın aksine aldatılmanın en acı verici yanının tercih edilmemiş olmak olduğunu düşünmüyorum. Şüphesiz ki bu bile insanın benliğini sarsmaya yetecek kadar esaslı bir neden. Fakat insanı bu sebepten daha fazla sarsan yanının, aldatılmanın temelde en sarsıcı tarafının şu olduğunu düşünüyorum. İnandığınız ya da gerçek olarak gördüğünüz şeylerin aslında olmadığını anlamak. Var sandığınız şeylerin aslında yok, yok sandığınız şeylerin de aslında var olduğunu anlamak. Düşünün, kendinize bir dünya kurmuşsunuz, iyi kötü, fazla eksik ama bu sizin dünyanız, artısı eksisiyle. Ve bu sizin gerçeğiniz olmuş. Bunun üzerine inşa etmişsiniz duygularınızı, hayallerinizi, planlarınızı. Sonra bir gün bütün gerçek sandığınız şeylerin bir anda aslında gerçek olmadığını, hiç olmadığını ya da daha farklı olduğunu algıladığınızda önce bunu beyin şiddetle reddeder. Sonrasında ise olamaz, bana bunu yapamaz, gerçek değil bu gibi düşüncelerle karşı tepki geliştirir. Durumu kabulleniş süresine kadar yaşanan şok hali devam eder. Düşünün ki yaşadığını sandığınız, olduğunu sandığınız ya her şey ya da birçok şey aslında yokmuş. Bunu insan nasıl olur da bilinçaltına kabul ettirebilir? Nasıl anlatabilir ki kendine? Nobel ödülü almış şizofren bir bilim insanı, Steve Nash'in hayatını konu edinen Akıl Oyunları filmini izleyenler bilirler. Neredeyse filmin ortasına kadar gerçek olduğunu sandığınız birçok karakterin aslında Nash'in aklının onu oynadığı bir oyun olduğu ortaya çıkar. Yani şizofrenlerin kendi dünyalarında ürettikleri hayal insanlarından olduğu. Nash'in gerçek yaşamında olduğu gibi o dakikalara kadar seyirci de aldatılmıştır. İzlerken bile insanın tüylerini diken diken eden bir durumdur bu. Olmayan bir şeyi olmuş gibi yaşamak. Bir anda insan ne düşüneceğini, neye inanacağını şaşırır. Hatta bu aklın oyununa seyirciyken bile filmin devamını izlediğimde diğer karakterlerin varlığından şüphe duymaya başlamıştım. Sanki havada asılı kalıyor her şey. İnsan kendi varlığından şüphe duyar mı? Görüldüğü üzere aldatılmanın sadece karşı cins ilişkilerinde olmadığı bir gerçek. Aldatıldığınız nokta sizin hayatınızda ne kadar yer ediyorsa etkisi de o kadar yer kaplıyor. İstanbul'da üniversite okumak için gittiğim ilk yıldı. Sağlık görevlisi bir arkadaşı ziyaret için hastaneye gitmiştim. İyi giyimli bir bayan yanıma yaklaştı ve kocasının aylardır hastanede yattığını ve eve gidecek parası olmadığını, yardım edip edemeyeceğimi sordu. Ne tavırları ne de giyimiyle dilenci gibi durmuyordu. Öğrenci olduğum için bende de çok para yoktu. Olan da zaten ancak bana yetecek kadardı. Kadının o halini görünce bir şey vermeden ayrılmak içime sinmedi ve cebimdeki paranın yarısını çıkarıp ona verdim, teşekkür etti ve gitti. Küçük de olsa bir yardım yapabildiğim için mutlu olmuş bir şekilde arkadaşımın yanına gittim. Bir şekilde laf açıldı ve ona bu durumu anlattım. Bana gülmeye başladı ve dedi ki, "Çok safsın, o kadın her önüne gelenden ister. Dikkatli ol buralarda." İnanmadım tabii ona, dedim ki, "Hayır. O kadının gerçekten ihtiyacı vardı. Ben insan Serafi'yim, anlarım. Bir süre sonra arkadaşımın yanından yurda gitmek üzere ayrıldım. Lise bir sürpriz bekliyordu beni. O kadın bir başkasının yanındaydı ve bana kurduğu cümlelerin aynısını kuruyordu ona da. Sanki aynı rolü her gün oynayan bir tiyatrocu gibiydi. Garip bir şekilde o an yıkıldığımı anımsıyorum. Bu kadar küçücük bir olayda bile neden bu kadar düş kırıklığı yaşamıştım? Çünkü ona inanmıştım sanıyorum. Kandırılmıştım. Küçük bir olayda bile olsa kandırılmıştım. Yıllar sonra artık ergenliğe adım atmış çocuklarda, çocuklara şu şekilde yaklaşıldığında, aslında sen bizim çocuğumuz değilsin. Seni cami avlusunda bulduk, yetiştirme yurdundan aldık denildiğine ya da bireyin bunu bir şekilde öğrendiğine şahit olmuşuzdur hepimiz. Ne büyük bir şoku, ne büyük bir aldatmacasıdır bu hayatın. Bütün hayatınızı sil baştan tekrar ele almak. Düşünün bir kere sizin başınıza geldiğini, bir sabah uyandığınız aslında her şeyin bir kurgu olduğunu, bir oyun olduğunu öğrenseniz. Anneniz gerçek anneniz değil, babanız gerçek babanız değil. Yaşamınız aslında sizin yaşamınız değil. Üniversite yıllarında ailemden uzakta yurtta yaşarken bir sabah böyle bir rüya gördüm, anımsıyorum da. Uyanmış olmama rağmen rüyanın etkisinden kurtulamamış. Bunu sormak için anneme telefon açmak üzere yurt merdivenlerinden apar topar inerken kendime gelmiş ve her şeyin sadece bir rüya olduğunu anlamış. Derinden bir oh çekmiştim. En ağrıma giden tarafı ise ailem olmadığını öğrenmek kadar yine aynı rüyada en yakın dostuma büyük bir destek arayışıyla umut ederek koşuşumdu. Bari o desin, o bunun yalan olduğunu söylesin. Dostum ya o benim. Üzgünüm ama öyle. Söyleyemedik sana. Dediği anda daha çok yıkıldığımı hatırlıyorum. Bu örnekleri çoğaltabiliriz. Temelinde yatan duygu hep aynı. Size ait olduğunu sandığınız anılarınızın bile size ait olmadığını ya da var sandığınız şeylerin aslında yok olduğunu veyahut da başka bir şey olduğunu fark etmeniz. Bir şekilde kandırılmış olmanız. Dilerim ki Allah kimseye yaşatmasın bunu. Ne birini aldatmayı, ne de aldanmayı, ne de sil baştan hayatınızı ele almayı. Beni istiyorum. Sen gidince ben geleceğim bana. Ne varsa benden aldığın, benim sana verdiğim, bende kalmayan, bende tükettiğin, onsuz ben olamadığım neyin varsa gelecek geri. Beni bulacağım. Kendime döneceğim, kendime geleceğim. Git. Ardına hiç bakmadan git. Ardında hiç kalmadan. Mekanları güzelleştiren, onu paylaştığınız insanlardır. Bütün dünyayı, her şeyi. Başkasına ne kadar dolgunuz, başkalarının acısı ne kadar da basit gelir bize. Başkalarının acıları bize sadece cümleler kadar basit, o cümlenin ağırlığı kadar ağır ya da bizim onu algıladığımız kadar ağırdır. Bu kadar basittir işte. Sen öl, etin parçalansın, iç organların patlasın, kanının zerresi kalmasın vücudunda. Haksız yere hapse düş, ömrünü çürüt dört duvar arasında. Kanser ol, ölümün gününü söylesinler sana, kan davalı ol, düşmanların olsun, her an tetiğin ucunda olduğunu bilerek yaşa. Tecavüze uğra, İğrenç biri girsin senin en özeline. En sevdiğini kaybet, bir daha bulmamak üzere. İşini kaybet, eşini kaybet. Sokaklarda, soğuklarda yat, çöpleri karıştır, oradan doyur karnını. Aşağılan, aç kal. Beğenilme, Sevdiğin sevmesin seni. Sevdiğin başkasını sevsin. Bu bize, bu senden başkalarına, bu acıyı çekenden başkasına o kadar basit gelir ki. Sadece onu duyduğu an kurulmuş bir cümledir. Kendini başkasının yerine koyabilme yeteneği olan kişi üzülebilir biraz. O da sadece o an. Sonra yine dönecektir hayatına birkaç dakika sonra, bir zaman sonra. Takma kafana, büyüttüğün şeye bak canım. Aman sen de. Bu başkalarına, bu bize sadece kurulan bir cümle kadar basittir. Anlatılan ve bizim onu algıladığımız kadar, o yüzdendir dediğimiz, takma kafana. O da bilir eminim, herkes de bilir kafasına takmaması gerektiğini de. Bu kadar basit mi? Ya da bu kadar kolay mı? Senin ağzından çıktığı kadar. Senin ses tonunda bile hafiflettiğin kadar. Ya da sen olsan takmayacak mısın acaba? Senin başına gelse. Ama senin başın olmadığı için değil mi zaten bunca rahatlığın, bu kadar rahat konuşman, bu kadar emin olman, bu kadar hafif alıyor olman? Sen neleri takarsın acaba kafana? Gerçekten takmayacak, takılmayacak olsaydı neden insan kendi kendisini sıkıntıya sokacaktı ki? Dertsiz başına dert arayacaktı. Takılmaması gerektiğini düşünüyorsan, o zaman bunu nasıl yapabileceğimi, başarabileceğimi de gösterir misin lütfen? Başkalarının acılarında ne kadar dolgunuz, ya kendi acılarımızda. Acın burada, hasretin burada, kırdığın hayaller burada, her gece rüyalarımda. Hayalim burada. Özlemin taşsa da benden, o da burada. Olmasam da sen, imgelerin burada. Güzelliğin hep burada. Sendeyken hep, sensizliğin burada. Anılarım burada. Bir sen eksiksin, herkes buramda. Her şeyin buramda. Bir sen var orada. Kalbimin çok derin bir yerinde bir pencere var. Penceremin kenarında annem var. Hep yolum gözler. Annemin derdi benim. Benim derdim sen. İnsanın hayalinde hep iyi ve doğru insan vardır ya, kahramandır ya onun, dünyanın en özel insanıdır, erkeğidir, kadınıdır o. Ya değilse, ya sevdiğimiz insan iyi insan değilse, hayalimiz o değilse, önce bunu kabullenemeyiz. Hele sevdiği hiç kötü olabilir mi insanın? Sevdiğimiz, bize ait olan kötü olabilir mi? Kötü olan hep başkalarıdır, ötekilerdir. Görmemezlikten de gelse son safhaya kadar, an gelip de anladığında bunu ne yaşar insan? Sevdiğin iyi olmaması ne acıdır? Değişmez de. Sen de değiştiremezsin kendini, ne de yok edebilirsin sevgini. Neyleyebilirsin ki? Yanıp yanıp sönen çok uzaklardaki yıldızlara benzer. Benimle sokak lambası arasında ışığa düşen yağmur taneleri. Ve yayılır etrafına küçücük bir damla. Genişler, sonsuza değin, sonsuzlaşır. Sonsuz büyümektesin zaman geçtikçe. Açılmaktasın bende hep. Genişlemektesin. Yüreğime düştüğünden beri. Yanıp yakıp da beni, bir yanıp bir sönersin ey uzak yıldızım, Ey yârim, bir varsın, bir yok. İlk ayrılığı tanışımız, ayrılıkla ilk tanışımız, doğduğumuz an. O an yaşadık bu ayrılığı, ilk defa tattık bu acıyı. Belki bu yüzden de ağlayışımız, bütün bebeklerin ağlamız. Annesinden ayrılmak istememesinin isyanı. Ayrılma sitemdi kızışımız. Neden dercesine? Burada çok rahattım, huzur doluydum, mutluydum. Sen neydin anne? Sen ilk ayrılığımız mı sanırsın beni üniversiteye, başka şehirlere gönderdiğinde ya da başka insanlara? İlk ayrılışımızın o zaman mı olduğunu sanırsın? Yahut da artık evlenince mi olduğunu? Bu yüzden mi sevmezsin yoksa yüzyıllardır gelinini? Beni senden koparttığını mı hissedersin? Korkma. Hiçbir şey kopartamaz. Beni senden, seni benden. İlk ayrılıktan, bağımızın kopmasından sonra, onun bile yetmediyse gücü, ayıramaz hiçbir şey. Bir tatil hayal ediyorum. Hatta zamanda bir yolculuk. Geçmişe yolculuk yapmak. O devirlerde kısa da olsa bir süre yaşamak. Sadece hayal etmek ya da sinemada izlemek değil, o ortamda yaşamak. Havasını teneffüs etmek, elbiselerini giymek, onlar gibi yaşamak, onlar gibi davranmak. Hatta onlar gibi düşünebilmek, kısa bir süreliğine olsa da. Ne güzel olurdu değil mi? Mesela birkaç haftalığına eski İstanbul'da yaşamak, onlar gibi giyinmek. Erkeklerin ve kadınların o dönemin elbiselerinden giymesi. Akşamları çıraların, gaz lambalarının aydınlattığı sokaklarda dolaşmak. Kahvelerde ceket donumuzda taburelerle oturup nargile içmek. Renkli peçeli kadınların belki de mendillerini attıkları sahneleri yaşamak. Gecelerinde ud, keman, tambur, kanun eşliğinde taksimlere katılmak. Ya da eski bir yörük köyünde olmak, erken yatıp güneşi üzerine doğurmadan kalkmak, kahvaltıda sıcak tandırda pişmiş ekmek, kümesten alınmış yumurta ve köz üstünde pişen çayla kahvaltı yapmak, belki sonrasında erkeklerin at binip ormandan odun getirdiği, kadınların şalvarlarıyla keçi, kuzu otlatmaya gittiği, öğlenleri yayıklarda ayranların yapıldığı, domatesin, biberin tarladan toplandığı, keçi kılından yapılmış çadırlarda, kısaca onlar gibi bir dönem yaşamak. Bu örnek çoğaltılabilir. Bir Kızılderili köyünde yaşamak hoş olmaz mı mesela? Doğayla samimi olmak. Ya da yeni çağda Avrupa'da, mesela Rönesans devrinde. Ya da eski masal devirleri. Binbir gece masallarının yaşandığı dönemler. Kubbeli minareli saraylarıyla, sarı ve kahverengiye çalan sokaklarıyla, ticaret yapılan kalabalık çarşı pazarlarıyla, aşkın aşk olduğu dönemlerde onun kokusunu hissederek. Turizmciler neden böyle bir düşünceyi hayata geçirmezler ki? Düşünün. Birkaç haftalığına zamana bir yolculuk yapacaksınız ve o ortamda günümüze ait hiçbir şey ama hiçbir şey olmayacak. Ne teknolojik bir alet, ne zamanımızı anımsatan herhangi bir şey o ortamda olmayacak ve siz her şeyle o ortamı yaşayacaksınız. Kalış süresi en aşağı 15 gün olacak mesela. Sizin üzerinize olacak elbiseler önceden her bedenden yapılmış olacak ve siz bir ya da birkaç elbiseyi seçebileceksiniz. Kaldığınız süre içerisinde de başka elbise giymeyeceksiniz. Bir nevi film stüdyosu gibi de tasarlanabilir bu. Yani herkes eski dönemden bir rol seçebilir kendine. Meslek mesela. Nalbant olacaksınız. Belki bir kahve işletmecisi. Belki bir nakkaş. Her meslek grubunda bir profesyonel olacak. ve onun başında duracak. Size yol gösterecek. Belki o mesleğin temel kazanımlarını sağlayacak. Hatta o dönemin paraları ve ticareti kullanılacak. Siz oradan para kazanacak ve yine o kazandığınız parayla oradan alışveriş yapacaksınız. Düşünün, hayatınızda oyun da olsa bir kere eline prenses, sultan, prens olduğunuzu ya da herhangi eski dönem mesleklerinden birini uyguladığınızı ne güzel olurdu değil mi? Hayal etmekten hiç vazgeçme. Olmasa da hiçbiri bile hayalleri ekleyip üst üste belki yükseliriz böylece göklere. Her hayali bir rengidir insanın. Ancak hepsiyle gök kuşağımızı yaparız. Sonra binip de üstüne kıvrımlarının belki gök kuşağını kaydırağımızı yaparız. Hayallerimiz olsa da kocaman bir balonun renk atarız hiç değilse. Bırakıp da gökyüzüne bir çocuğun yüzüne gülümseme. Hayal etmekten hiç vazgeçme. Gelsen de yetmişine, bilsen de yarın gelecekler cenazene. Düşlerin hep düş peşine. Geçirme ömrünü düşsüz bir an bile. Olmayacak gibi düşünsen de bir adım at sıkıcı gerçeklerinden düşlerine. Güzel olan ulaşmak değildir. Düşlerin yolunca seyahatte olmaktır. Ama hayallerinden bir ya da birileri ya gerçek olursa düşün. Düşün ya tutarsa. Olmasa da hiçbiri bile hayal ederken ki yaşadıklarını yetmez mi? Kaybetsen de kim zaman kendini, umudunu hiç kaybetmemiydin. Olmasaydı duaların, hayallerin, imgelerin, düşlerin ne kıymetin vardı senin? Yaşamın, yaşamının ne de evrenin. Hayal etmekten hiç vazgeçme. Olmazsa hiçbiri bile hayalleri ekleyip bir bir üst üste göreceksin. Yükseleceğiz öylece göklere. Seni beklerken bahçemdeki güller masumca beyaza büründüler. Sabırla hep öylece beklediler. Bir zaman sonra birdenbire görünce seni nasıl da heyecanlarından kıpkırmızı kesiliverdiler. Bent benizleri attı, tutmadı dizleri. Çıkartırken tadını oldular gök kuşağı. Rengarenke büründüler yedi verene. Gidince sonra sen suyu çekilip de sapsarı kesildiler. Senden ve benden kalmayınca bir nebze umut. Umudu kesip de tam toprağa dönmek üzerelerken hissedip de güzel yaratanı umut etmeye başladılar. Tekrar bürünüp de beyaza bekliyorlar hep umutla ve masumca. Bekliyorlar tekrar kırmızıya dönüşecekleri o anı. Dördüncü ayrımın sonu. Sayfa 55.